Gülün Adı, Umberto Eco. 46. Ayrım. William'la bakıştık. Bu sahnenin ne anlamı olabileceğini sorduk kendi kendimize. Bernardo da görmüştü bunu ama etkilenmiş görünmüyordu. Tersine, sanki sözcüklerini onaylıyormuş ve onunla uğursuz bir suç ortaklığını pekiştiriyormuş gibi Malachi'ye gülümsedi. Sonra yemeğin hemen ardından açık bir sorgulama için toplantı salonunda İlk mahkemenin kurulacağını açıkladı. Kilerciyi demirci ocağına götürmelerini, onu Salvatore ile konuşturmamalarını buyurduktan sonra çıktı. Tam o sırada Benno'nun bizi çağırdığını işittik omuz başımızda. Ben sizden hemen sonra içeri girdim dedi fısıltıyla. O da boş gibiydi. Malachi de içeride yoktu. Daha sonra girmiş olmalı dedi William. Hayır diye pekiştirdi Benno. Ben kapının yanındaydım, içeri girenleri gördüm. Size söylüyorum, Malachi içerideydi. Daha önce içeri girmişti. Neden daha önce? Kilercinin içeri girmesinden daha önce. Yemin edemem ama biz birçok kişi içeri girince şu perdenin arkasından çıktığını eminim. Severinus'un genellikle hemen ilaç verdiği kimseleri üstüne yatırdığı yatağı gizleyen perdeyi gösterdi. Severinus'u onun öldürdüğünü, kilerci içeri girince de oraya gizlendiğini mi söylemek istiyorsun diye sordu William. Ya da oradan burada olup bitenleri izlediğini, yoksa kilerci ondan kendisine zarar vermemesini niçin rica etsin? Buna karşılık kendisinin de ona zarar vermeyeceğine niçin söz versin? Olabilir dedi William. Öyle ya da böyle, burada bir kitap vardı, hala da burada olmalı. Çünkü kilerci de Malachi de eli boş çıktılar buradan. William kendisine verdiğim bilgilerden Benno'nun durumu bildiğini öğrenmişti. O anda yardıma gereksinimi vardı. Severinus'un ölüsüne üzüntüyle bakan başrahibe yaklaştı ve herkesi dışarı çıkarmasını rica etti. Çünkü odayı daha iyi incelemek istiyordu. Başrahip kabul etti. Kendisi de dışarı çıktı. Çıkarken William'a sanki hep geç kaldığı için onu azarlarcasına kuşkulu bir bakış yöneltti. Malachi tümü de belirsiz çeşitli nedenler öne sürerek içeride kalmaya çalıştı. William orasının kitaplık olmadığını ve orada hak iddia edemeyeceğini anımsattı ona. Nazik ama ödün vermez bir tutumu vardı. Malachi'nin onun Venantius'un masasını incelemesine izin vermemesinin öcünü aldı. Üç kişi kalınca William masalardan birinin üstündeki kırıkları ve kağıtları topladı ve bana Severinus'un kitaplarını birer birer kendisine vermemi söyledi. Labirent'teki dev koleksiyonla karşılaştırılırsa küçük bir koleksiyondu bu. Ama gene de irili ufaklı onlarca cilt vardı. Daha önce rafların üstüne düzenle istiflenmiş ama şimdi çeşitli nesneler arasında karmakarışık yerde yatıyorlardı. Kilercinin aceleci elleriyle örselenmiş, kimilerinin ciltleri sanki kilercinin aradığı bir kitap değil de bir kitabın yapraklar arasında olması gereken bir şeymiş gibi yırtılmıştı. Bazıları sertçe çekilip ciltlerinden ayrılmıştı. Onları toplamak, çabucak konularına göz atmak, sonra da masanın üstüne istiflemek az zamanda olacak bir iş değildi. Üstelik bunun çok çabuk yapılması gerekiyordu. Başrahip bize az zaman vermişti. Çünkü sonra rahipler gelip Severinus'un parçalanmış cesedini toplayacaklar ve gömmek için hazırlayacaklardı. Hem sonra ilk incelemede gözden kaçmış bir şey olup olmadığını anlamak için odada dolaşıp masaların altına, rafların ve dolapların arkasına da bakmak gerekiyordu. William Benno'nun bana yardım etmesini istemedi. Onun yalnızca kapıda nöbet tutmasına izin verdi. Başrahibin buyruklarına karşın birçokları içeri girmek için zorluyorlardı. Haberi duyunca yılgınlığa kapılmış hizmetçiler, arkadaşlarına ağlayan rahipler, ellerinde ak çarşaflar ve su dolu kovalarla ölüyü yıkayıp kefenlemeye gelmiş çömezler. Bu nedenle elimizi çabuk tutmamız gerekiyordu. Ben kitapları alıyor William'a uzatıyordum. O da onları inceleyip masanın üstüne koyuyordu. Sonra işin uzayacağını görüp ikimiz birden sürdürdük. Yani ben kitapları yerden alıyor, dağılmışsa sayfalarını düzenliyor, başlığını okuyor masanın üstüne koyuyordum. Birçok kitabın sayfaları dağılmıştı. Bitkilere dair 3 kitap. Allah kahretsin bu değil diyordu William ve kitabı masanın üstüne koyuyordu. Otlar hazinesi diyordum ben. William da bırak onu. Yunanca bir kitap arıyoruz biz. Bu mu diye soruyordum sayfaları çapraşık harflerle dolu bir yapıt göstererek. William ise hayır bu Arapça aptal. Bacon'ın hakkı varmış. Bir bilginin ilk görevi yabancı dil öğrenmektir diye karşılık veriyordu. Ama Arapçayı siz de bilmiyorsunuz diye karşılık veriyordum. İncinmiş, bunun üzerine William yanıtlıyordu. Ama hiç olmazsa Arapçayı görünce tanırım. Bense Benno'nun arkamdan güldüğünü işittiğim için kızarıyordum. Çok kitap vardı. Birçok da not. Üstüne gök kubbe çizilmiş rulolar, dağınık sayfalar, belki de ölü adamın yazdığı garip otların katalogları. Uzun süre çalıştık. Laboratuvarın her köşesini tek tek gözden geçirdik. William altında bir şey olup olmadığına bakmak için büyük bir soğukkanlılıkla cesedi bile kaldırdı. Tunwin'in ceplerini karıştırdı. Hiçbir şey yoktu. Mutlaka bulunmalı dedi. Severinus bir kitapla kendini buraya kilitledi. Kitap kilercide değildi. Tunwin'in içine saklamış olamaz mıydı diye sordum. Hayır. Önceki sabah Venantius'un masasında gördüğüm kitap büyüktü. Farkına varırdık. Cildi nasıldı? Bilmiyorum. Açık duruyordu. Ancak birkaç saniyecik Yunanca olduğunu anlayacak kadar gördüm onu. Ama başka bir şey anımsamıyorum. Devam edelim. Kitabı alan kilerci değildi. Malachi'nin aldığını da sanmıyorum. Kesinlikle hayır diye doğruladı Benno. Kilerci onu göğsünden kavradığı zaman Tuni'nin altında bir kitap olamayacağı görülüyordu. İyi. Yani kötü. Eğer kitap bu odada değilse bir başkasının, Malachi ve kilerciden başka birinin içeriye daha önce girmiş olduğu açık. Yani Severinus'u öldürmüş olan bir üçüncü kişi mi? Birçok kimse dedi William. Ama dedim, kitabın burada olduğunu kim bilebilirdi? Örneğin Jorge, bizi işittiyse. Evet dedim, ama Jorge Severinus gibi iri yarı bir adamı üstelik başına öyle hızlı vurarak öldüremezdi. Kesinlikle hayır. Hem sonra sen onun Aedificum'a doğru yöneldiğini gördün. Okçular da onu kilerciyi bulmadan az önce mutfakta buldular. Demek ki buraya gelip sonra mutfağa dönecek zaman bulamazdı. Düşün ki elleri boş bile olsa gene de duvarlara sürünerek ilerlemek zorundadır. Meyve bahçesinden üstelik koşarak geçmiş olamaz. Bırakın kafamı kullanayım dedim üstadımı yansılamaya özenerek. Şimdi Jorge olamaz. Alinardo çevrede dolaşıyordu ama o da bacaklarının üstünde güçlükle durabilir. Hem Severinus'un gücüyle başa çıkamaz. Kilerci buradaydı gerçi ama mutfaktan çıkmasıyla okçuların gelişi arasında geçen zaman öylesine kısaydı ki bu süre içinde kapıyı Severinus'a açtırıp üstüne atılması, onu öldürmesi, sonra bütün bu pandomimayı düzenlemesi güç görünüyor bana. Malachi hepsinden daha önce davranmış olabilir. Jorge bizim kilisenin giriş bölümünde konuştuklarımızı işitti. Kitaplıktan alınmış olan bir kitabın Severinus'ta olduğunu Malachi'ye haber vermek için yazı salonuna gitti. Bunun üzerine Malachi buraya geliyor. Severinus'u kapıyı açmaya razı ediyor, onu öldürüyor. Nedenini Tanrı bilir. Ama eğer kitabı arıyorsa burayı altüst etmeden de bulabilirdi onu. Çünkü kütüphaneci o. Peki kim kalıyor geriye? Benno dedi William. Benno kıpkırmızı kesildi. Ben katil değilim diye karşı çıktı. Hiç kimse katil değildir. İlk suçu işleyinceye kadar dedi William filozofça. Her neyse kitap burada yok. Bu da onu burada bırakmadığının yeterli kanıtı. Onu daha önce almışsan o kargaşalıkta dışarı süzülmüş olman bana akla yakın görünüyor. Sonra dönüp cesedi incelemeye koyuldu. Arkadaşının öldüğünün ancak o zaman bilincine varmış gibiydi. Zavallı Severinus dedi. Senden, senin zehirlerinden bile kuşkulanmıştım. Oysa sen zehirlenmekten korkuyordun. Yoksa bu eldivenleri giymezsin. Yerden gelecek bir tehlikeden korkarken, gökten geldi tehlike. Yerküreyi eline alıp dikkatle inceledi. Kim bilir niçin, özellikle bu silahı kullanmışlar. El altında olduğu için. Belki de. Başka şeyler de vardı. Vazolar, bahçe araç gereçleri, maden işçiliğinin ve gök biliminin güzel bir örneği. Paramparça olmuş. Aman Allah'ım diye bağırdı. Ne var? Güneşin üçte biri darbe yemiş, ayın da üçte biri, yıldızların da üçte biri diye alıntıladı. Havari Yuhanna'nın metnini çok iyi biliyordum. Dördüncü borazan diye bağırdım. Taslamam. Önce fırtına, sonra kan, sonra su, şimdi de yıldızlar. Eğer böyleyse her şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerek. Katil rastgele vurmamış. Bir plana göre davranmış. Ama yalnızca İncil'in buyruklarını izleyerek, öldürebileceği zaman adam öldürecek denli kötü bir kafa düşünebilir mi? Beşinci borazan ne olacak diye sordum ürküntüyle. Anımsamaya çalıştım. Gökten yere bir yıldızın düştüğünü gördüm ve uçurumun dipsiz kuyusunun anahtarı verildi ona. Kuyuda birisi mi boğulup ölecek? Beşinci borazan birçok başka şeyi düşündürebilir bize, dedi William. Kuyudan bir fırının dumanı çıkacak, sonra insanlara tıpkı akreplerinkine benzeyen iğnelerle işkence edecek olan çekirgeler ve çekirgelerin biçimi başlarında altın haçlar, dişleri aslan dişleri gibi olan atlarınkine benzeyecek. Adamımızın emrinde kutsal betekin sözcüklerini gerçekleştirmek için çeşitli araçlar olmalı. Ama şimdi hayalleri bırakalım da Severinus'un kitabı bulduğu zaman bize ne söylediğini anımsamaya çalışalım. Ona kitabı size getirmesini söylemiştiniz. O da getiremeyeceğini söyledi. Doğru, sonra konuşmamız kesildi. Niçin getiremiyordu? İnsan bir kitabı taşıyabilir. Sonra niçin eldivenlerini giymişti? Kitabın cildinde Berenger'la Venantius'u öldüren zehirle ilgili bir şey mi var? Gizemli bir tuzak, zehirli bir uç. Bir yılan dedim. Belki de bir balina. Hayır, gene hayallere dalıyoruz. Zehrin gördüğümüz gibi boğazdan geçmesi gerekiyor. Hem kitabı taşıyamayacağını söylemedi ki. Bana onu burada göstermeyi yeğ tuttuğunu söyledi. Sonra eldiven giymiş. Böylece bu kitaba eldivenle dokunmak gerektiğini biliyoruz. Sen de öyle yapmalısın Bennu. Eğer umduğun gibi kitabı bulursan. Böylesine yardımsever olduğuna göre bana biraz daha yardım edebilirsin. Yazı salonuna çık, Malachi'yi gözle. Sakın gözden kaçırma onu. Hemen, dedi Bennu ve dışarı çıktı. Görevinden hoşnut gibi geldi bize. Rahipleri artık durduramıyorduk. O da insanların saldırısına uğradı. Yemek zamanı geçmişti. Bernardo belki de şu sırada toplantı salonunda mahkemeyi kuruyordu. Burada başka yapacak bir şey yok, dedi William. Aklımdan bir düşünce geçti. Katil, dedim. Kitabı pencereden hastanenin arkasına atmış olamaz mı? Sonra gidip almak üzere. William dikkatle laboratuvarın sımsıkı kapalı görünen büyük pencerelerine baktı. Gidip bakalım, dedi. Dışarı çıkıp yapının arka kısmını inceledik. Neredeyse surlarla bitişikti. Ama arada dar bir geçit vardı. William sakınımla ilerledi. Çünkü son günlerde yağan kar bu alanda el değmemiş olarak kalmıştı. Adımlarımız buz tutmuş ama kolayca kırılabilir yüzeyde açık izler bırakıyorduk. Bu nedenle de eğer bizden önce buradan biri geçmiş olsaydı kar bunu gösterirdi bize. Hiçbir şey görmedik. Hastaneyi benim zavallı varsayımımla birlikte ardımızda bırakıp meyve bahçesinden geçerken William'a, Benno'ya gerçekten güvenip güvenmediğini sordum. Tam anlamıyla değil, dedi William. Ama ne olursa olsun ona bilmediği bir şey söylemedik. Hem onun kitaptan korkmasını da sağladık. Sonra ondan Malachi'yi gözlemesini isteyerek kendi adına kitabı aramakta olduğu açıkça anlaşılan Malachi'nin de onu gözlemesini sağlamış oluyoruz. Peki kilerci ne istiyordu? Bunu az sonra öğreneceğiz. Kuşkusuz istediği bir şey vardı. Hem de kendisini korkutan bir tehlikeden kurtulmak için hemen elde etmek istiyordu onu. Bu şey her neyse Malachi de biliyordu bunu. Yoksa Remigno'nun onu umutsuzca seslenişini açıklayamayız. Herhalde kitap ortadan yok olmuş. İşte bu hiç olmaz, dedi William, tam toplantı salonuna varırken. Eğer böyle bir kitap varsa ki Severinus olduğunu söyledi, ya biri alıp götürmüş onu ya da hala burada olmalı. Burada olmadığına göre biri alıp götürmüş diye sonuca vardım. Başka bir küçük önermeden yola çıkılarak tümden gelim yapılamaz diye bir şey yok. Her şey kitabı kimsenin götürmüş olamayacağını doğruladığına göre, o zaman hala burada olmalı ama yok. Bir dakika, kitabı bulamadığımız için burada olmadığını söylüyoruz. Ama belki de onu durduğu yerde görmediğimiz için bulamadık. Ama her yere baktık. Baktık ama görmedik. Ya da gördük de tanımadık. Adso Severinus nasıl betimlemişti o kitabı? Hangi sözcükleri kullanmıştı? Kendi kitaplarından biri olmayan bir kitap bulduğunu söylemişti. Yunanca. Hayır, şimdi anımsıyorum. Tuhaf bir kitap olduğunu söylemişti. Severinus bir bilim adamıydı ve bir bilim adamı için Yunanca yazılmış bir kitap tuhaf değildir. O bilim adamı Yunanca bilmese de, çünkü en azından alfabeyi tanırdı. Hem bir bilim adamı, Arapça bilmese de Arapça bir kitabı tuhaf diye nitelemezdi. Sözlerine ara verdi. Arapça bir kitabın Severinus'un laboratuvarında ne işi var? Peki ama Arapça bir kitabın için tuhaf diye nitelemiş olsun. Sorun da bu. Tuhaf dediğine göre alışılmamış bir görünüşü olmalı. En azından onun için alışılmamış. Çünkü o kütüphaneci değil, bitki uzmanıydı. Kitaplıklarda bazen birçok eski el yazması bir arada bulunur. Başka başka ve garip metinler, biri Yunanca, biri Arami dilinde. Biri de Arapça diye bağırdım. Beynimde bir şimşek çakmıştı. William beni sertçe avludan dışarı sürükledi. Hastaneye doğru koşturdu. Seni hayvan Alman, sersem cahil. Yalnızca ilk sayfalara baktım, metne bakmadın. Ama üstadım dedim soluk soluğa. Size gösterdiğim sayfalara siz baktınız. Bana o kitabın Yunanca değil Arapça olduğunu siz söylediniz. Doğru Atso, doğru. Hayvan olan benim. Koş çabuk. Laboratuvara döndük. İçeri girmekte güçlük çektik. Çünkü çömezler odanın içinde dolaşıyorlardı. William çabuk çabuk masaya yaklaştı. Uğursuz kitabı bulmak için ciltleri alıp orada bulunanların fal taşı gibi açılmış gözleri önünde birer birer bakıp yere atıyordu. Sonra hepsini yeniden ikişer kez açtı. Yazık. Arapça el yazması yerinde yoktu. Pek sağlam olmayan eprimiş, hafif madenden bantları olan eski kapağını belli belirsiz anımsıyordum. Ben çıktıktan sonra buraya kim girdi diye sordu William bir rahibe. Rahip omuzlarını silkti. İçeriye birçok insanın girdiği, kimin kim olduğunun bilinmediği açıktı. Olasılıkları gözden geçirmeye çalıştık. Malachi olabilirdi. Ne istediğini biliyordu. Belki de bizi gözetlemiş, eli boş çıktığımızı görünce kendinden emin geri dönmüştü. Benno William'la Arapça metin üstüne didişirken onun güldüğünü anımsadım. O zaman benim bilgisizliğime gülüyor sanmıştım. Ama belki de William'ın saflığına gülüyordu. Eski bir el yazmasının hangi biçimlerde bulunabileceğini biliyordu. Belki de bizim hemen aklımıza gelmeyen ama düşünmemiz gereken şeyi düşündü. Yani Severinus Arapça bilmiyordu. Bunun içinde kitaplarının arasında okuyamadığı bir kitabın bulunması garipti. Yoksa bir üçüncü kişi mi vardı? William çok küçülmüş hissediyordu kendini. Onu avutmaya çalıştım. 3 gündür Yunanca bir metin aramakta olduğunu ve incelemesi sırasında Yunanca olmayan tüm kitapları bir yana bırakmasının doğal olduğunu söyledim ona. Yanılmanın elbette insanlara özgü olduğunu ama bazı insanların başkalarından daha çok yanıldıkları, onlara aptal dendiği, kendisinin de onlardan biri olduğu yanıtını verdi. El yazmalarının gruplar halinde de ciltlenebileceğini düşünemeyecek olduktan sonra Paris'te ve Oxford'da okumaya değip değmediğini düşündüğünü, bunun benim gibi aptalların dışında çömezlerin bile bildikleri bir gerçek olduğunu, bizim gibi bir çift soytarının panayırlarda büyük başarı sağlayacağını, yapmamız gereken şeyin gizemleri çözmeye çalışacak yerde bu olduğunu söyledi. Özellikle karşımızda bizden çok daha zeki insanlar varsa. Ama şimdi de ağlamanın yararı yok diye bağladı sözlerini. Eğer kitabı Malachi almışsa çoktan gene yerine koymuştur. Onu ancak Finis Afrika'ya nasıl girildiğini bilirsek bulabiliriz. Kitabı eğer Benno almışsa şimdi yaptığım gibi kuşkuya kapılacağımı ve laboratuvara geri döneceğimi düşünmesi gerekir. Yoksa böyle aceleci davranamazdı. Öyleyse saklanıyor. Saklanmayacağı tek yerde bizim onu hemen arayacağımız yerdir kuşkusuz. Yani hücresi. Bunun için şimdi toplantı salonuna dönelim. Bakalım Kilerci sorgulama sırasında yararlı bir şey söyler mi? Çünkü gene de Bernardo'nun planını hala açık seçik anlamıyorum. Bu adamı Severinus'un ölümünden önce arıyordu. Hem de başka nedenlerle. Toplantı salonuna geri döndük. Benno'nun hücresine gitseymişiz daha iyi olurmuş. Çünkü daha sonra öğreneceğimiz gibi genç arkadaşımız William'ı pek de öyle yükseklerde görmüyordu. Onun bu kadar çabuk laboratuvara geri döneceğini düşünmedi. William tarafından aranmadığına inanarak doğruca hücresine kitabı saklamaya gitti. Ama bunu sonra anlatacağım. Bu arada bize gizemli bir kitabı unutturacak, tıpkı tiyatro gibi de üzücü olaylar oldu. Gerçekte kitabı unutmadıksa da William'ın ne de olsa yerine getirmesi gereken görevle ilgili başka önemli işlerle uğraştık. 46. ayrımın sonu sayfa 518, devamı 47. ayrımda.